Ayrım 32. Neo Türkiye'nin panzehiri hafızadır. Mustafa Hoş. Sayfa 309. Hemen benzer bir olayı hatırlatalım. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, Fırat Kalkanı operasyonunu yönetirken görevden alınıp daha pasif bir görev olan 2. Kol Ordu Komutanlığı'na atandı. Bu atamanın İsmail Metin Temel'in 15 Temmuz gecesinde yaptıkları telefon görüşmesine ilişkin olarak Zekai Aksakallı beni aradı. Karargah işgal edildi. Ben evdeyim dedi. Ben karargaha dön deyince de karımı teskin ediyorum cevabını verdi şeklindeki ifadesi üzerine yapıldığı belirtilse de gerçekte Aksakallı'nın Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında özel celsede verdiği ifadedeki şu sözleriyle bir anlamda Hulusi Akar suçladığı için ÖKK'dan alındığı biliniyor. TSK'da kriz ve olağanüstü durumlarda ilk haber alınır alınmaz personel kışlayı terk etmesin emri verilir. Birlik komutanları kışlalarında mesaiye devam eder. Her zaman uygulanan bu temel ve basit kural 15 Temmuz 2016'da ilk haber alındığı zaman uygulanmamıştır. Uygulansaydı darbe girişimi baştan açığa çıkardı. Bir başka iddia, Afrin operasyonundaki bazı hatalar özellikle de operasyonun erken bitirilmesi sebebiyle Hulusi Akar ile Temel arasında tartışma yaşandığı şeklinde. Ve ne tesadüftür ki Barış Terkoğlu da Müyesser Yıldız'la uydurma gerekçelerle hapse atıldı. Daha önce de Fethullahçıların AKP ortağı olduğu dönemde hapse atılmışlardı. İntikam için fırsat kollayan, fırsat olmaz ise fırsat yaratan bir dönem daha başlamıştı. 4 Mart 2020 sabahı Barış Terkoğlu evinde gözaltına alındı. Gerekçe Oda TV'de Libya'da hayatını kaybeden MİT görevlilerinin haberinin yapılmasıydı. Aslında ilk bilgiyi Tayyip Erdoğan vermişti. Tayyip Erdoğan 22 Şubat 2020'de İzmir'in Kınık ilçesinde Lejyoner Hafter'e karşı biz orada yönetici kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle beraber oradayız. Mücadeleyi orada sürdürüyorlar. Tabii birkaç tane şehidimiz var. Birkaç tane şehidimizin karşılığında 100'e yakın orada lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Şehitler Tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak diyordu. Libya'da kaç tane şehidimiz var sözleri dikkat çekiciydi. Şehitlerin birkaç tane olarak nitelendirmesi, sonrası tepkiler de bilgiler de kamuoyuna yansıdı. Gelişmeleri haberleştiren Yeni Çağ daha sonra haberini yayından kaldırdı. Oda TV ise sessiz sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Oda TV ulaştı başlıklı bir haber yayımladı. Oda TV haber nedeniyle MİT mensubu ve ailesinin bilgilerini ifşa etmek, aile üyelerinin güvenliğini riske atmak iddiasıyla suçlandı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ise mecliste yaptığı basın toplantısında Libya'da limanda bombalanmaya çalışılan bir geminin yanındaki deponun vurularak patlaması sırasında 2 şehit verdik. Saray rejiminin izlediği hatalı politikaların bedelini sahada çarpışanlarımız ödemeye devam etmektedir. Libya'daki iç savaşa katılmanızın Türk halkı tarafından kabul edilmediğini görerek şehit haberlerinin gelmesine halkın tepki vereceğini düşünerek mi bazı haberleri gizliyorsunuz? Yaptığınız hiçbir şeyin makul bir izahı yok diyordu. Haber sonrası Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek suçlamasıyla gözaltına alındı. Terkoğlu ve Kılınç sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Terkoğlu ve Kılınç'ın tutuklanmasının ardından Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da soruşturmaya dahil edildi. Barış Pehlivan İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Aynı soruşturmaya dahil edilen Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik, Sorumlu Müdür Aydın Keser ve Yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gazeteciler nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 Mart'ta serbest bırakılan gazeteciler 8 Mart'ta tekrar gözaltına alındı. Murat Ağırel, Mehmet Ferhat Çelik, Aydın Keser bu kez tutuklandılar. 16 Nisan'da İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında da Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu çerçevesinde dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Kısaca MİT haberleri sonrası bunlar yaşandı. Şu kısa özette bile cımbızla arasan suç bulunmuyordu. Ama gazeteciler tutuklanıyorlardı. Müyesserin tutuklanmasını birazdan yazacağım. Gösterilen gerekçeler hukuk ve adalet kavramını daha çok aşındırıyordu. Aslında saray ve ordu içindeki güç savaşlarını en çok didikleyen gazeteciler içeri atılıyordu. Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın Metastaz ile Murat Ağırel'in Sarmal kitapları da asıl nedenlerden biriydi. Barışlar tarikat ilişkilerini belgeleriyle yazmış, Murat ise Sarmal ile yolsuzluk, nepotizm ve usulsüzlüğün inine girmişti. Murat Sarmal'ı yazmaya başladığı dönemde aramıştı. "Abi yeni kitabıma başladım. Bu sefer her şeyin nasıl başladığını anlatacağım. Tabii bunun bana bedeli ödetilir. Ama ülkemiz için, çocuklarımız için yazmak zorundayım." demişti. Kitabın ayrıntılarını anlattı Murat. "Benim de Ensar rezaletinden sonra incelediğim bir konuydu. Milli Türk Talebe Birliği'nden Ensar'a kadar olan süreçte kim ne yapmıştı? Bu Sarmal ülkeyi bugünlere taşımıştı." Murat titiz bir araştırmacıydı. Beraber katıldığımız televizyon programlarında belge ve bilgilerle anlatıyordu, araştırdı her şeyi. Zaman zaman hep konuştuk. Sarmal'dan sonra belediyelerdeki büyük yolsuzlukları yazacaktı. Özellikle Ankara'yı. Barış Terkoğlu'nun gözaltına alındığı gün Murat Ağırel aradı. "Abi, adliyeye geliyor musun?" diye. Ben de yoldaydım. Adliyede buluştuk. Barış Terkoğlu henüz adliyeye getirilmemişti. Mahkemenin önünde bankta bekleyip sohbet ettik. "Abi bak, bunlar beni de alacak. Sarmal'ın intikamı için her şeyi yapacaklar. Pelikan bu ülkenin başına bela olacak." diyordu Murat. Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasından bir gün sonra önce Barış Pehlivan, sonra da Murat Ağırel adliyeye çağrıldı. "Murat'ı aradım. Adliyeye gidiyorum. Orada görüşürüz." dedi. Adliyede buluştuk. Uzun bir bekleyiş oldu. "Tutuklayacaklar," diyordu. "Ama beni ve Mustafa Kemal'in gençlerini durduramazlar," diye de ekliyordu. Moral vermeye çalışıyordum. Gece yarısına kadar sürdü mahkeme ve Murat adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliye önünde açıklama yapıp imza günü için Ankara'ya doğru yola çıktı. Sevinemiyoruz. Oda TV'deki arkadaşlarımız içerideyken, haksız hukuksuz bir şekilde içerideyken benim sevinmem söz konusu bile değil. Onlar adına da mücadele edeceğiz. Daha anlatacağız. Daha çok bu yapılan operasyonları anlatmaya devam edeceğiz. Ne için yapıldığını anlatmaya devam edeceğiz. Kanunsuzların, hukuksuzların ve çetelerin peşinde olmaya devam edeceğiz. Bir gün sonra, yani 8 Mart'ta 2020'de Murat Ağırel için yakalama kararı çıkarıldı. Telefon ettim, Ankara'daydı. "Şimdi yola çıkıyorum. Muhtemelen beni tutuklayacaklar. Yeni bir dosyamı bilmiyorum. Her şeyi bekliyorum. Daha önce de söylediğim gibi ben Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine inanan Kemalist Türk genciyim. Benden darbeci, ifşacı, vatan haini çıkaramazsınız. Korkmuyorum. Susmayacağım. Geliyorum." Murat geldi ve mahkemeyi beklemeye başladık. Bu kez tutuklanacağından emindi. Mesai saati bittiği için adliye dışına çıkarıldık. Adliye önünde uzun süre beraber program yaptığı Cüneyt Akman ve ailesiyle birlikte bekledik. Geç saatlerde Murat'ın tutuklandığı haberi geldi. Bu sırada iki karar metni avukatlar tarafından ulaştırıldı. Bir kararda serbest kalması, diğer kararda ise tutuklanmasına diye yazıyordu. Önceden her iki ihtimale karşı iki karar hazır yazılıp bekletiliyordu. Artık kim karar verirse o karar işleme konuyordu. Hukuk adına utanç günlerinden biriydi. Adliye kaleminde resmi olarak hazırlanan bu kararlar için sonradan başsavcılık sahte açıklaması yaptı. Paylaşanları da tehdit etti. Yandaş basında sahte belge üretildi diye yazıldı. Her şey gözümüzün önünde oluyordu ve olan biteni manipüle ediyorlardı. Düşünün, gazetecilerin olduğu ve kamuoyu dikkatinin olduğu bir duruşmada bunlar yaşanıyordu. Adliye önünde Murat'ın ailesi Yeni Yaşam gazetesinden Ferhat Çelik, Aydın Keser'in yakınları bir avuç kişiydi. Sosyal medyada yalnız değiller tagine mesaj atılıyordu. Ama adliye önünden bakıldığında yalnızdılar. Hatta çokça yalnızdılar. Yalnızdık. Barışlar, Murat ve diğer gazeteciler için arkadaşları haberin var mı inisiyatifini oluşturdular. Tutuklamaların haksızlığını her gün yeni belgelerle açıklıyorlar. Tam da bugünlerde yine gazetecilere operasyon yapıldı. Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile Tele 1 Ankara temsilcisi İsmail Dükel gözaltına alındı. Bu kez gerekçe casusluk suçlamasıydı. Müyesser Yıldız milliyetçi ve vatansever bir gazeteciydi. Ankara'da ben Günaydın'da çalışırken Müyesser tercümanda çalışıyordu. Her haberi en ince ayrıntısına kadar inceleyen bir muhabirdi. Bu tavrı hiç değişmedi. Müyesser Yıldız'ı savcılık siyasi ve askeri casusluktan gözaltına aldı. Ama mahkeme gizli kalması gereken bilgileri açıklamadan TCK 329'dan tutukladı. Yandaş basındaki casus suçlaması savcılıktan mahkemeye kadar bile sürmemişti. Tele 1 Ankara temsilcisi İsmail Dükel serbest kalırken Müyesser Yıldız bir kez daha Fethullahçılar döneminde olduğu gibi tutuklandı. Kitabı bitirmeye yakın önce Barış Terkoğlu, sonra ise Barış Pehlivan ve Murat Ağrel dışarı çıkmalarını sağlayacak cezalar verilerek serbest kaldı. Sadece intikam için hayatlarından aylar çalınmıştı. Tahliye için Silivri'ye gittiğimde girdikleri gibi dimdik çıktılar. Murat Ağrel ile tahliye sonrası günün ilk ışıklarına kadar sohbet ettik. Konuşmayı özlemişti aylardır, tıpkı Barış Pehlivan, Hülya Kılınç gibi tek başına tecritte yaşamıştı. Diş tedavisinin yapılmadığı işkence gibi günleri anlatırken bir ara kulaklarımı kapamak zorunda kaldım. Dayanılacak gibi değildi. Sadece gazetecilik yaptıkları için ağır bedel ödemişlerdi ve her şeye rağmen artık aramızdaydılar ve kaldıkları yerden mesleğin onurunu korumaya devam ediyorlar. Kitabı bitirmeye hazırlandığım Ekim ayı sonlarında ise Müyesser Yıldız hala cezaevinde tutuluyordu. 9 Kasım'da Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, Tele 1 Ankara temsilcisi İsmail Dükel ve Assubay Erdal Baran'ın devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama suçuyla yargılandığı dava Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme gazeteci Müyesser Yıldız'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, Assubay Erdal Baran'ın ise tutukluluğunun devamına karar verdi. Bir kez daha aynı şey oluyordu. Gazeteciler gerçekleri yazdıkları için cezalandırılıyordu. Hep bir bahane bulunuyor, Cumhuriyet Gazetesi operasyonunda gazetecileri aylarca içeri tuttular. Musa Kart kedili karikatür için cezalandırıldı. Dedim ya, hep bir bahane var. Bazen bahane de bulmuyorlar. Mesela Cumhuriyet İnternet Yayın Yönetmeni gazeteci arkadaşım dostum Oğuz Güven sadece ve sadece 52 saniye sayfada kalan, çünkü hemen silindi, haber tweet nedeniyle 32 gün cezaevinde kaldı. Bu kitapta Tayyip Erdoğan'ın değişen zaman ve koşullara uyum sağlama becerisine ilişkin yüzlerce örnek var. Dün ak dediğine bugün çok rahat kara diyebiliyor. Dün nefret ettiğiyle bugün çok rahat diyalog kurabiliyor. Ama tek bir şeyle Tayyip Erdoğan asla uzlaşmıyor, yan yana gelmiyor. O da gerçek gazetecilerle. Bir ince sızıdır Gezi. Hemen baştan söyleyeyim. Benim için Gezi bu toprakların en delikanlı, en onurlu direnişlerinden biridir. Tıpkı Ensar'da, Aladağ'da, tren faciasında çocuklardan yana olduğum gibi Gezi'de de o güzel çocuklardan yanayım. Gezi direnişi için çok yazıldı, çok konuşuldu. Tabii ki hafıza kitabında Gezi de olacak. Ama burada ayrıntılı bir biçimde o günleri yazmayacağım. O güzel çocuklar daha güzel, daha yaşanılası bir ülke için canlarını feda ettiler. Onlar için zamanın ruhu boğuyor hepimizi. Daha çok kazan, tüket, görme, unut diyor. Daha çok beton diyor, daha çok kul ol diyor. Oysa daha çok arkadaşlık, daha çok dostluk, daha çok aşk, daha çok dayanışma, daha çok doğa, daha çok özgürlük diyenler var. Korku kadar cesaret de bulaşıcıdır diye yazmıştım. Ali İsmail Korkmaz, Berkin Elvan, Ahmet Atakan, Ethem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert. O güzel çocukları hep hatırlamak gerekiyor. Hafızanın en korunaklı yerinde hep diri tutmalı. Son depremde koca İstanbul'un orta yerinde herkes can havliyle bir yere koştu. Çünkü mezarlıklar dışında sığınılacak tek yer orası, o yer Gezi Parkı'ydı. O güzel çocuklar ve cesaretleri olmasaydı orası da beton olacaktı. Hepsine selam olsun. Gezi günlerinde hayatlarını kaybeden, bilinen ve bilinmeyen isimleri hafızamıza kaydedelim. Mehmet Ayvalıtaş, 20 yaşında, İstanbul. 2 Haziran 2013 Gezi Parkı'na destek için otoyol kapatıldığı sırada üzerine süren aracın çarpması sonucu öldü. Abdullah Cömert, 22 yaşında, Antakya. 3 Haziran 2013 eylem sırasında başına aldığı darbe sonucu öldü. Ethem Sarısülük, 26 yaşında, Ankara. 12 Haziran 2013 1 Haziran'da eylem sırasında polis tarafından başından vurularak ağır yaralandı. 12 Haziran'da beyin ölümü gerçekleşti. Ali İsmail Korkmaz, 19 yaşında, Eskişehir, 10 Temmuz 2013. Gösterilerin ilk günlerinde sivil giyimli saldırganlar tarafından feci şekilde dövüldü. Başına aldığı darbenin etkisiyle beyin kanaması geçirirken Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar tarafından önce polise ifade vermeye gönderildi. 20 saat geciken müdahalenin ardından bir ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Ahmet Atakan, 22 yaşında, Antakya. Ankara'da ODTÜ ve Tuzluçayır'daki protestolara destek vermek için Antakya Armutlu'da yapılan eylemde polis tarafından kafasından gaz fişeğiyle vurulup çatıdan düşerek öldü. Berkin Elvan, 15 yaşında, İstanbul. 15-16 Haziran gecesi Ok Meydanı'ndaki evinden ekmek almak için çıktı. Polisin gaz fişeğiyle başından vuruldu. 269 gün komada kaldı. 15. yaşına komada girdi. 11 Mart 2014'te öldüğünde 16 kiloydu. Mustafa Sarı, 27 yaşında, Adana. 5 Haziran 2013 polis komiseriydi. Eyleme müdahale ederken tedbir alınmamış bir alt geçit inşaatından geçerken düşerek hayatını kaybetti. İrfan Tuna, 47 yaşında, Ankara. 6 Haziran 2013 kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Gezi direnişine karşı polisin kullandığı aşırı miktardaki biber gazından etkilendiği düşünülüyor. Selim Önder, 88 yaşında, İstanbul, İzmir. Taksim civarından geçerken yoğun gaza maruz kaldıktan sonra İzmir'e döndü. Birkaç gün sonra hayatını kaybetti. Yakınları gazın kalp yetmezliğini tetiklediğini düşünüyor. Zeynep Er Yaşar, 50 yaşında, İstanbul. 15 Haziran 2013 Avcılar'da yapılan protesto gösterisi sırasında polisin aşırı miktarda göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından kalp krizi geçirdi. Medeni Yıldırım, 18 yaşında, Lice, 28 Haziran 2013, Kayacık köyündeki karakolun yenilenip kale kol yapılmasını protesto eden insanların üstüne askerler tarafından açılan ateşle öldürüldü. Serdar Kadakal, 37 yaşında, İstanbul, yaşadığı ve çalıştığı Kadıköy'de emniyet güçleri tarafından yoğun ve yaygın şekilde biber gazı kullanımının ardından kalp krizi geçirerek öldü. İki güzel adam. Bu hafıza kitabında çok can yakan, vicdan sızlatan olaylar var. Tarihe not düşülmesi gereken onca kara tabloya rağmen hafızalarda pırıl pırıl parlayan iki isimden de söz etmek gerekiyor. İki ayrı dönemde takındıkları tavırla, vicdanlarıyla ve insanlıklarıyla hafızanın güzel adamları oldular. Biri Dolmabahçe Bezmi Alem Valide Sultan Camisi müezzini Fuat Yıldırım. İktidar ve yandaşları tarafından Dolmabahçe Camisi'nde içki içildiği yalanı dolaşıma sokuldu. Türkiye gibi bir ülkede Maraşlar, Çorumlar, Sivaslar yaşanmışken bu çok tehlikeli yalana sıkı sıkı sarılıyorlardı. Cami müezzini Fuat Yıldırım bu yalanlar karşısında "Ben camide içki içen görmedim, din adamıyım, yalan söyleyemem, burada içki içilmedi. Eylemciler buraya sığındıktan sonra içki içen görselerdi zaten kendileri dışarı atardı" diyordu. Gezinin en sıcak anlarında Haziran ayında Tayyip Erdoğan konuşuyordu. "Ayakkabılarla Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'ne gireceksiniz, orada içeceksiniz. bu ülkenin dini mabetlerine karşı bu saygısızlığı yapacaksınız. Ne adına? Çevre adına. Caminin müezzinini tehdit edeceksiniz. Ondan sonra farklı şekilde konuşturacaksınız. Böyle bir şey olmadı. Ne olmadı? Bütün görüntüler elimizde. Cuma günü arkadaşlarımıza bunları görüntüyle vereceğiz. Bunların hepsini milletim görecek. Milletimize bunların hepsini sunacağız. Aradan o kadar çok cuma geçti ki o görüntüler yayınlanamadı. Ülkenin en tehlikeli yalanına alet olmayan müezzin Fuat Yıldırım sürgüne gönderildi. Tayyip Erdoğan içki içtiler diye sürekli söylerken yandaş olan herkes de aynı şeyi söylüyordu. Yanlış hatırlamıyorsam sadece o zaman Yeni Şafak'ta yazan Süleyman Gündüz camiye gittiğini müezzinle konuştuğunu ve içki içilmediğini yazabiliyordu. Bir diğer isim de Memur Teoman'dı. Tam adı Teoman Coşkun Dudak. Memur Teoman adı ilk kez 17 Aralık soruşturması kapsamında yayınlanan ses kaydında Reza Zarrab'ın Rüçhan Bayar ile yaptığı bu konuşma ile duyuldu. Zarrab kendisinden rüşvet almayan Memur Teoman için Bayar'a "Teoman'a neler yaptım, ne vaatler, ne şeyler, yok, yok adam almıyor" diye yakınıyordu. Olay şuydu, Teoman Dudak o dönem Reza Zarrab'ın yıllarca yönetim kurulu başkanlığı görevini yaptığı Duru Döviz Kıymetli Madenler AŞ'ye tam 57 milyon lira ceza kesilmesini sağlayan tutanağı düzenliyor ve 57 milyonun devletin kasasına girmesini sağlıyordu. Memur Teoman bir kez konuştu, onda da devlet memuru olduğum için kayıtlarla ilgili artı ya da eksi bir şey söyleyemem. Görevim gereği davrandım. Gelişmeleri ben de internet ve televizyondan takip ediyorum dedi. Sürgün edilip Gaziantep'e gönderildiği iddia edilse de Memur Teoman sürgün edilmediğini, normal bir şekilde tayininin yapıldığını söyledi. Rıza Sarraf'ın aynı konuşmalarda söylediği "Orospu ile memurun bahşişini başında verin" sözleri hatırlandığında Memur Teoman'ın tavrı çok şey anlatıyordu. Rıza Sarraf'a tokat gibi yanıt Memur Teoman'dan geliyordu. Hafıza kitabında bu iki güzel adam da olsun istedim. 32. ayrımın sonu. Sayfa 319.